Ayrım 1. Bu kitap Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji Laboratuvarı GETEM için seslendirilmiştir. Ek 11. madde kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Serhat Duru. Kitabın adı Sarı Zeybek. Kitabın özgün adı Atatürk'ün son 300 günü. Kitabın yazarı Can Dündar. Kitabın türü tarih. Doğan Egemont Yayıncılık. 33. baskı. Eylül 2008. İstanbul. 196 sayfa. Kitabın arka yüzü. Sarı Zeybek. Can Dündar. Atatürk'ün son 300 günü. Sarı Zeybek Atatürk'ün son 300 gününü anlatıyor. Bu kitapta hastalığının 1923'e uzanan geçmişini, Atatürk'ün tedaviye çocukça direnişini, son günlerindeki yalnızlığını, İnönü'yle kavgasının perde arkasını, o ölüm döşeğindeyken başlayan iktidar kavgasını okuyacaksınız. Can Dündar, Atatürk'ün tarifsiz acılarla örülü son günlerini yaşayanların anılarından derledi. Ömrünün son döneminde uzak düştüğü dostlarından doktorlarına, başucundaki manevi evlatlarından her an yanı başındaki silah arkadaşlarına Atatürk'ün son 300 gününü yaşayanları yazdı. Atayı insani yönleriyle yeniden tanımak isteyenlere, onu özleyenlere. Sayfa 1'de Atatürk'ün smokine çekilmiş bir fotoğrafı bulunmaktadır. Ve fotoğrafın altında şu yazı yer almaktadır. Bütün maddi, manevi varlığında bir göçüş hali seziyorduk. Atatürk, sonsuz ölüm ülkesinin eşiğindeydi. Onun bir dönülmez yolda bizden uzaklaştığını yana yakıla anlıyorduk. Dileğe. Onu özlüyorum. Aslında onu hiç görmedim, yüz yüze gelmedim. Ama onu tanıyorum. Sesini cızırtılı bantlardan dinledim. Hep siyah beyaz filmlerde gördüm yüzünü. Çelik bakışlarını şiirlerde okudum. Onu yaşıyorum. Özlü sözlerini okudum köşe başlarında. Adını her sabah okul sıralarında andım. Şimdi, 55 yıl sonra, onunla son yolculuğa çıkıyorum. Bir kez daha onun geçtiği yollardan geçiyorum. Yollarda bıraktığı anıların izini sürüyorum. Çektiği acıları ruhumda taşıyorum. Onu arıyorum. Bu kitapta Atatürk'ün son 300 gününe tanıklık etmiş kişilerin yazdıkları ya da anlattıkları anılardan yararlanılmaktadır. 10. yılı ön söz. İnanması güç. Sarı Zeybek yazılalı 10 yıl olmuş. Kitabı bitirdiğim günü dün gibi anımsıyorum oysa. 1994 güzüydü. Gece eşim Dilek'le eğlenceli bir yere davetliydik. Hiç gidecek halde değildim. Kitap yazarının kahramanla özdeşleşmesi türünden bir durum yaşıyordum herhalde iç dünyamda. Kahramanım ölmüştü. Had safhada mutsuzdum. Bu birkaç gün böyle sürdü. Sonunda Dilek kitabı okuyunca anladı halimin nedenini. Durulma sırası ona geçti. O günden sonra 10 yıl boyunca nereye gittiysem, konuştuğum insanlar, Sarı Zeybek'le nasıl ağladıklarını anlattılar bana, adeta gözyaşlarıyla teşekkür ederek. Kitap çıkmadan önce, 10 Kasım 1993'te belgeseli yayınlanmış ve o gece Show TV'nin santrali kilitlenmişti. Kanalın o zamanki sahibi Erol Aksoy, ne oluyor diye aradığında karşısına çıkan santral görevlisinin de ağlamakta olduğunu anlatmıştı bana. O günden sonra neredeyse her 10 Kasım'da yayınladılar Sarı Zeybe'yi. Video kaseti, seslendirilmiş CD'si, müzik kaseti çıktı. Kitabı ve kaseti gazetelerce promosyon olarak dağıtıldı. Milyonlarca kişiye ulaştı. Kitap 20 baskı yaptı. Promosyonlarla birlikte 1 milyona yakın okura ulaştı. Belgesel, milli eğitimin tavsiyeleriyle okullara, Genelkurmay'ın talimatıyla kışlalara girdi. Parantez, hadi itiraf edeyim, 1995'te askere gittiğimde talimatla Sarı Zeybek izlettirilen Erat kitlesinin arasında ben de vardım ve o durumda olmaktan biraz utanmıştım. Sonraları o belgesel Anıtkabir'de ziyaretçilere izletilir oldu. İstanbul'da bir tiyatro grubu tarafından sahneye kondu. Bir moda defilesine, bir rakı şişesine adını verdi. Tıp fakültelerinde çoğuna benim de katıldığım Atatürk'ün hastalığı konulu konferanslara öncülük etti. Fahir Atakoğlu'nun belgesel için yaptığı harikulade müziğin ezgisi, Sezen Aksu'nun unutulmaz bir şarkısına dönüştü ve kitap 2004'te benim için başka bir ilke zemin hazırladı. Yabancı bir dile çevrilen ilk kitabım oldu. Tayvan'da bir üniversitede okutulmak üzere çevrilen kitap, daha sonra Çince'ye tercüme edildi. Çin'de kitabı yayımlanan ilk Türk yazar olmamı sağladı. Ardından Uygur Türkleri için Uygurca basımı yapıldı. İngilizce baskı hazırlığına girişildi. Niyeydi ki bunca ilginin nedeni? Benim cevabım, aynı zamanda kitapla ilgili olarak övündüğüm en önemli unsura dayanıyor. Bu kitapta Atatürk'ün insan yanı öne çıktı. Son düşmanı, ölüme karşı verdiği savaş, onu biraz daha ve çok içten duygularla yaklaştırdı insanlara. Ecele karşı dizini yere vura vura zeybek oynaması, evrensel bir direniş gösterisiydi. Çin'de de sevilmesi ondandı. 80'lerin gardırop Atatürkçüleri tarafından halkından uzaklaştırılan lider, son dönemde resmi takvimlerde bile çocuksu bir neşeyle salıncağa binerken, bir sofrada gülerken hatırlatılmaya başlandı. Yasayla koruma altına alınan adam, duyguların koruması altına girdi. Sevindik buna. Yasalar bugünden yarına değişebilirdi çünkü. Duygular öyle mi ya? Bugün kitabı yeniden yazacak olsam, son 10 yılda öğrendiğim kimi bilgileri eklemek isterdim. Mesela ölüm nedenine ilişkin tıp çevrelerinde çıkan tartışmayı noktalayan köşk belgelerini, mesela İnönü ile tartışmalarının detaylarını, mesela o can çekişirken alevlenen taht kavgasının taraflarını, ama kitabın orijinal haline dokunmak istemedim. Sadece kitapta da çok emeği olan ülkem Özge Sevgili Er'in değişik arşivlerden derlediği fotoğraflarla zenginleştirdim. Bu baskıyla Sarı Zeybek yazılışından 10 yıl sonra yeniden buluşuyor okurlarıyla. Ne mutlu bana. Can Dündar, Ekim 2004, Ankara. Ön söz. Sarı Zeybek bir fikir olarak 1980'lerin sonunda Savarona'da doğdu. Bu güzelim yat, Atatürk öldükten sonra bir yangın atlatmış ve sonra kaderine terk edilmişti. Yıllar yılı devlet Atatürk'ün yatına bakmak için ödenek ayıramamış. Sonunda bir iş adamı yatın restorasyonuna turistik amaçla talip olmuştu. Savarona'yı o harap haliyle gezerken içim sızladı. Bakım sonrası içinde bir tarihin kol gezdiği kameralarında Arap şeyhlerinin alem düzenleyeceğini düşündüğümde üzüntüm bir kat daha arttı. Savarona'nın öyküsünün ayrıntılarına girdikçe orada yepyeni bir Atatürk'le karşılaştım. Bize pek anlatmadıkları, öğretmedikleri bir Atatürk'tü bu. Okulda anlatılanlar kadar güçlü ve heybetli değildi belki ama sıcak ve yakındı. Hasta yatağında doktorlara küçük yalanlar söyleyecek kadar muzip, korumalarını atlatıp saraydan kaçarak sahil meyhanelerinde horon tepecek kadar yalnız, hayatını ortaya koyup yurt gezisine çıkacak kadar gözü pek, ölüm döşeğinde nutuk dikte ettirecek kadar güçlü, Ankara'ya, başkentine gidemeyince ağlayacak kadar insandı. Bizim gibiydi. Ama araştırmayı derinleştirdikçe fark ettim ki o Atatürk'e ilişkin ne varsa adeta üstü örtülmüştü. Ortalık hamaset yüklü klişe yayınlardan geçilmezken onun İnsancıl yönlerini anlatan kitapların son baskı tarihi neredeyse benim doğumumdan önceydi. Ölümü üzerine ciddi bir tıbbi araştırma yok gibiydi. Müzelerde 1930'ları yaşamış, yaşlı kuşak emekli olduktan sonra ona ait bilgiler de adeta yok olmuş, genç kuşak müzecilere sadece rivayetler ve hatıralar kalmıştı. Çocukluğumuza, gençliğimize, hayatımıza damgasını vuran adamla adeta hiç tanışmamış gibiydik. Kütüphaneye girince ona ilişkin renkli ayrıntılar birer ikişer döküldü tozlu ciltlerin satır aralarından. Onun makyaj yapıp gittiği son balodan, kabus gecelerinde gördüğü ilginç rüyalara, Paris'ten gönderilen golf çorapları ve boyun bağından, yakın çevresinin ona aşk derecesinde bağlılığına kadar yüzlerce ipucu çıkıverdi eski baskı hatıratlardan. Okudukça ona ait eski bilgilerimin daha bir yerine oturduğunu, biraz daha eteğe kemiğe büründüğünü hissettim ve bu hisleri başkalarıyla da paylaşmak istedim. Bu kitapta yaptığım, yıllar önce basılıp birer tarih parçası olmuş o eski anıları, tutanakları, günlükleri bir araya getirmekten ibarettir. Bu küçük parçalarla örülen mozaiğin tümüne baktığınızda ortaya çıkan Atatürk'ü sizin de benim kadar seveceğinizden eminim. Sarı Zeybek'in hazırlığı sırasında bana destek olan bir dizi insana şükran borcum var. Öncelikle belgeseli izleyip faksla, mektupla, telefonla kutlayan, öven, omuz veren dostlara sonsuz teşekkür ediyorum. Savaron Hayatı'nın, Yalova Terminali'nin ve Dolmabahçe Sarayı'nın yetkilileri araştırma aşamasında yardımlarını esirgemediler. Meclis Kütüphanesi'nin değerli şefi Ali Rıza Cihan sabrıyla, Hakan Veli Dedeoğlu da titizliğiyle çalışmaya destek oldular. Nazan, parantez değiş, her başımız sıkıştığında yardıma koştu. Kitaptaki bazı fotoğraf ve bilgileri Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hasan Rıza Soyanoğlu Enver Soyak ile Salih Bozoğanoğlu Muzaffer Bozok'tan aldım. Çoğu ise artık bir arşiv uzmanına dönüşen Bülent'in parantez Özkam yardımlarıyla bulundu. Özge parantez Sevgili Er başından sonuna çalışmanın temel direği oldu. Büyük bir özveriyle bu zorlu işin altından başarıyla kalktı. Mehmet Ali Birand'ın her aşamada büyük yardım ve desteğini gördüm. Son olarak eşim Dilek'e teşekkür borçluyum. Başta beni cesaretlendirdiği, metnimi gözyaşlarıyla onayladığı, uykusuz uzun gecelere göğüs gerdiği için, sabrı ve sevgisi için Can Dündar. Sayfa 21'de askerlerinin önünde Atatürk'ün çekilmiş bir fotoğrafı bulunmaktadır ve fotoğrafın altında şu yazı yer almaktadır: 1920'ler, ilk kalp krizi, Cumhurbaşkanı olduktan 12 gün sonra gelmişti. İçindekiler, 10. yıla önsöz, önsöz, ölümlü ikrandevu, o bunakların raporuyla mı hareket edeceğim? Yalnızım çocuk, bunalıyorum. Bir dostluğun hazin sonu. Doktorumu terk ederim, rakımı terk etmem. Golf çorapları, boyun bağı ve maden suyu. Kırmızı karınca masalı. Şimdi ne yapacağız? Sarı Zeybek. Çocuk, ben hastayım. Bu kubbete kalan hoş bir seda. Alarm zilleri. Bir çocuk oyuncağı. Halka ve kabinesine veda. Benim için onun yüzünü öper misin? Vasiyet. Rüyada dans. Umumi harp gelecek yıl. Ne olacaksam Ankara'da olayım. Çekip gidelim ormanlara. Ölüm ondan korktu. Bayram ve gözyaşları. Son isteği enginar. Aleykümselam. Son 24 saat. Bir tarih göçüyor. Kaynakça.